Ayrım 23.
İlkin Etienne'in konuşması istenmişti. Ne var ki Monsieur'de daha pek yeniydi. Yedi göbekten beri burada yaşayan birinin sözü daha iyi dinlenirdi, daha etkili olurdu. Sonunda bütün arkadaşlar çıkarlarının savunulmasını içlerinden en layık olana vermişlerdi. Hayır diyemezdi, korkaklık olurdu bu. Mahode kadın umutsuzca bir el hareketi yaptı. Peki hadi git, başkaları için harca kendini adamcığım. Eh ne yapalım, ben de razı oldum gitti. İyi ama ben bu işi beceremem ki diye kekeledi Maho. Saçma sapan şeyler söylerim. Onu razı ettiğine pek sevinen Etienne dostça omuzuna vurdu. İçinden geleni söylersin, göreceksin, çok etkili olacak. Bacaklarının şişi inmekte olan Monmort baba lokmasını çiğnerken başıyla onaylayarak dinliyordu. Ortaya bir sessizlik çöktü. Patates yendiği günler çocukların boğazı tıkanır, bu yüzden de uslu dururlardı. İhtiyar lokmasını yuttuktan sonra ağır ağır mırıldandı. Sen istediğini söyle, onlar gene köst dinlerler. Gene bildiklerini okurlar. Ah ah, ben böyle neler gördüm, neler geçirdim. 40 yıl önce müdürlüğe gittik mi, bizi süngüyle kovarlardı kapıdan. Bugün sizi belki içeri alırlar ama şu duvardan ses gelir, ondan gelmez. Öyle ya, adamların cebi para dolu. Dünyaya metelik vermezler onlar. Yeniden sustular. Maho ile Etienne sofradan kalktılar. Ailenin öbür bireylerini boş tabaklar önünde kara kara düşünür bıraktılar. Evden çıkınca Pierron ile Levac'a da uğradılar. Dördü birlikte Rezenor'u meyhanesine yollandılar. Küçük öbekler halinde öbür işçi mahallelerinden gelen temsilciler de orada toplanıyorlardı. Temsilciler kurulunun 20 üyesi orada hazır bulununca işletme ile bildirilecek koşutlar saptandı. Sonra da Monsieur'e doğru yola çıktılar. Keskin Karayel kaldırımı süpürüyordu. Müdürün konağına vardıklarında saat 2'yi çalıyordu. Uşak önce beklemelerini söyleyip kapıyı suratlarına kapadı. Az sonra geri geldi ve onları salona alıp perdeleri açtı. Dantelli tüllerden süzülen hafif bir ışık doldu odaya. Hepsi daha sabahtan tıraş olmuş, sapsarı saçları ve bıyıklarıyla tertemiz yıkanmış, çuha giysilerini kuşanmış madenciler yalnız kalınca şaşırdılar, oturmaya cesaret edemediler. Kasketlerini parmaklarının arasında evirip çeviriyor, eskiye düşkünlüğü modası haline getirdiği, birbirini tutmaz bir sürü eşya ile dolu odaya yan yan bakıyorlardı. İkinci Henry koltuklar, 15. Louis iskemleler, 17. yüzyıldan bir İtalyan yazı masası, 15. yüzyıldan bir İspanyol tezgahı, şöminenin üzerinde saçak yerine bir kilise mihrabının ön saçağı, kapı perdelerinin üzerine yeniden oturtulmuş eski papaz kaftanlarının süsleri, bu eski yaldızlar, pas renkli eski ipekliler, bütün bu kilise lüksü madencileri saygılı bir tedirginliğe sürüklemişti. Yerdeki doğu halıları uzun tüyleriyle sanki onları yere mıhlıyordu. Ama onları asıl şaşırtan şey sıcaklıktı. Yanakları dışarının ayazıyla buz kesmiş bu insanları dört bir yandan sarı veren o hiç değişmeyen kalorifer sıcaklığıydı. Aradan 5 dakika geçti. Bu gösterişli, son derece rahat, dış dünyaya kapalı odada huzursuzlukları gittikçe artıyordu. En sonunda Bay Hanabu içeri girdi. Askerler gibi bütün düğmelerini iliklemiş, redingotunun yakasına almış olduğu onur nişanının kusursuz küçük kurdelesini iliştirmişti. İlkin o konuştu. Ya geldiniz demek, baş kaldırmışsınız galiba. Kibar bir sertlikle buyurun oturun demek için cümlesini kesti. Ben de zaten sizinle konuşmak istiyordum. Maden işçileri sağa sola bakınıp gözleriyle ilişecek birer iskemle aradılar. Kimileri yüreklilik gösterip iskemlelere oturdular. Daha başkaları işlemeli ipeklilerden çekinerek ayakta durmayı yeğledi. Bir süre karşılıklı sessizce oturdular. Koltuğunu şöminenin karşısına çekmiş bulunan Bay Hanabu gelenleri sayıyor, yüzlerini bellemeye çalışıyordu. En arka sıraya saklanan Pierre onu tanımıştı. Sonra gözleri tam karşısında oturan Etienne'in üzerinde durdu. Peki neydi bana söyleyecekleriniz diye sordu. Delikanlının konuşacağını bekliyordu. Mahu'nun bir adım öne çıktığını görünce öyle şaşırdı ki, "Nasıl, siz ha?" diye eklemekten kendini alamadı. "Sizin gibi her zaman sağduyulu, aklı başında iyi bir işçi, bütün ailesi daha ilk kazma darbesinden beri ocaklarda çalışan Monsieur'ün en eski işçisi. Ah, bu çok kötü işte. Yakınanların başında olmanıza çok üzüldüm doğrusu." Mahu gözlerini yere indirmiş dinliyordu. Sonra boğuk bir sesle kesik kesik konuşmaya başladı. "Evet müdür bey, pek kusuru bulunmayan, sakin bir adam olduğum için arkadaşlar beni seçti. Bundan da anlayacağınız gibi kurulu düzeni değiştirmek isteyen, ortalığı bulandırmaya çalışan bir takım kötü niyetlilerin, gürültücülerin başkaldırısı değil bu. Bizler sadece adalet istiyoruz. Açlıktan bıktık. Hiç değilse her gün karnımızı doyuracak kadar kazanabilmek üzere oturup anlaşmanın zamanı geldi sanıyoruz." Konuştukça Mahu'nun sesi güçleniyordu. Gözlerini yerden kaldırdı, müdürün yüzüne bakarak sürdürdü. "Çok iyi biliyorsunuz ki yeni ücret düzeninizi kabul edemeyiz. Bizi kaballamayı iyi yapmamakla suçluyorlar. Bakın burası doğru. Bu işe gereken zamanı ayıramıyoruz. Ama ayırmaya kalktık mıydı gündelikler düşüyor. Şimdi bile geçinemediğimize göre, bu ücret bizi doğru dürüst besleyemeyeceğine göre, daha da düşerse bütün adamlarınızı temizleyecek son darbe olur bu. Bize daha fazla para verin, biz de kaballamayı daha iyi yaparız. Verimli tek iş olan kömür çıkarmakla didinecek yerde bu işe gereken zamanı ayırırız. Bunun başka çıkar yolu yok. İyi yapılması için işe iyi ücret verilmesi gerekir. Siz bunun yerine ne yaptınız? Görüyorsunuz işte, bir türlü bizim kafamıza giremeyecek, aklımızın eremeyeceği bir şey yaptınız. Vagon fiyatlarını indiriyor, buna karşılık kaballamayı ayrı ücret vereceğinizi söylüyorsunuz. Bu dediğiniz gerçekten yapılsa bile bizlerin hakkı gene de yenmiş olacak. Çünkü kaballama hep daha fazla zamanımızı alacaktır. Ama bizi asıl çileden çıkaran bunun doğru bile olmayışıdır. İşletmenin bizlere hiçbir şey verdiği yok. Yalnızca vagon başına 2 santimi cebine indiriyor, o kadar. Mahu'nun sözünü kesmek için Bay Hanebo'nun sert bir el hareketi yaptığını gören öbür temsilciler, "Evet evet, doğru söylüyor," diye mırıldandılar. Zaten Mahu da müdürün sözünü kesti. Şimdi artık açılmış, hızını almıştı. Sözcükler kendiliğinden geliyordu. Ara sıra onun ağzından bir yabancı konuşuyormuş gibi kendi kendine söylediklerini şaşkınlıkla dinliyordu. Yüreğinin ta derinlerinde birikmiş ve kendisinin bile orada olduklarını bilmediği, birike birike bir anda kabarıp taşan şeylerdi bunlar. Hepsinin ortak yoksulluğunu, ağır çalışma koşullarını, hayvanlar gibi yaşayışlarını, evde açlıktan ağlaşan kadınlarla çocukların çığlıklarını dile getiriyordu. Cezalarla boş geçen günlerin kemirip kuşa döndürdüğü son ödemelerin felaketini, bu parayı gözyaşları içinde evlerine götürüşlerini anlattı. Kendilerini kesinlikle mahvedip yok etmeye mi karar vermişlerdi yoksa? En sonunda sözlerini şöyle tamamladı. "Böylece müdür bey, ölmekse ölmek dedik ve çalışmayarak gebermektense hiçbir şey yapmadan ölmeye karar verdiğimizi söylemeye geldik. Hiç değilse yorulmamış oluruz. Ocakları bıraktık. İşletme bizim koşullarımızı kabul etmedikçe madene inmeyeceğiz. Siz vagon fiyatlarını düşürüp kaballamaya para ödemek istiyorsunuz. Biz ödemenin gene eskisi gibi kalmasını, ayrıca vagon başına 5 santim zam yapılmasını istiyoruz. Şimdi artık karar sizin. Bakalım göreceğiz. Haktan, adaletten ve emekten yana mısınız, değil misiniz?" Madenciler arasında sesler yükseldi. "Evet, evet, çok doğru. Hepimizin düşüncesini dile getirdi. Biz her şeye aklın egemen olmasını istiyoruz." Daha başkaları da bir şey demeden başlarını sallayarak onayladılar. Bu lüks döşeli, yaldızları ve işlemeleriyle, gizemli antika yığınlarıyla dolu olan odada yok olup gitmişti. Artık kaba, ağır ayakkabılarının altında ezdikleri halıyı bile hissetmiyorlardı. Kızmaya başlayan Bay Hanebo en sonunda, "Bırakın da karşılık vereyim," diye bağırdı. "Her şeyden önce işletmenin vagon başına 2 santim kazandığı doğru değil. Gelin hesapları birlikte gözden geçirelim." Bunun üzerine içinden çıkılmaz bir tartışma başladı. Müdür adamları bölmek için Pierre'i çağırdı. O da ağzında bir şeyler geveleyerek bundan kaçındı. Buna karşın Lavak en saldırganların başındaydı. Her şeyi birbirine karıştırıyor, bilmediği olguları doğruluyordu. Seslerin kalın mırıltısı duvar halılarının altında çiçek seri sıcaklığı içinde boğulup gidiyordu. Bay Hanabu, böyle hep bir ağızdan konuşursanız hiçbir zaman birbirimizi anlayamayız dedi. Yukarıdan emir alan ve aldığı buyrukları uygulamaya kararlı bir yöneticinin sert ama saldırganlıktan uzak kibarlık ve dinginliğine yeniden kavuşmuştu. Konuşmanın başından beri gözlerini Etienne'den ayırmamıştı. Delikanlıyı içine kapandığı suskunluktan çekip çıkarmak için türlü oyunlar çeviriyordu. Bu nedenle 2 santim konusundaki tartışmayı bırakıp ansızın sorunu genişletti. Hayır hayır, şunu itiraf edin ki bir takım iğrenç kışkırtmalara kapılmış bulunuyorsunuz. Son zamanlarda bütün işçilere bulaşan, en iyilerini baştan çıkaran bir salgın bu. Yok, hiç kimsenin itirafına gerek yok. Eskiden akıllı uslu olan sizleri değiştirdiklerini çok iyi görüyorum. Size ekmekten çok tereyağı yiyeceksiniz dediler. Şimdi artık efendi olmak sırası sizde dediler, öyle değil mi? Sözün kısası, toplumun altını üstüne getirmeyi düşleyen şu çapulcular, haydutlar ordusuna, şu ünlü uluslararası işçi örgütüne sizi de kattılar. İşte o zaman Etienne onun sözünü kesti. Yanılıyorsunuz müdür bey. Monsülü bir tek kömür işçisi bile örgüte üye olmadı henüz. Ama zorlanırlarsa buna topluca katılacaklarına kuşkunuz olmasın. Her şey işletmenin elinde. Bundan sonra sanki öbür işçiler odada değilmiş gibi çatışma artık yalnız Bay Hanebo'yla Etienne arasında sürdü. İşçileri için bir nimettir işletme. Onu tehdit etmekle hata ediyorsunuz. Bu yıl işçi konutları tam 300 bin frank harcandı. Üstelik bu yatırım işletmeye 200 kar bile getirmiyor. Bağlanan emekli ödeneklerinden, verilen kömür ve ilaçlardan hiç söz etmiyorum. Siz zeki bir insana benziyorsunuz. Çok kısa bir sürede en iyi işçilerimizden biri oldunuz. Bir takım kötü kişilerle düşüp kalkacağınıza, gidip arkadaşlarınıza asıl bu gerçekleri anlatsanız daha iyi olmaz mı? Evet, ocaklarımızı sosyalizm kokuşmuşluğundan kurtarmak için işine son vermek zorunda kaldığımız Resenör'den söz ediyorum. Sizi hep o adamı meyhanesinde görüyorlarmış. Şu yardım sandığı fikrini ortaya o atmıştır kuşkusuz. Bu sandık basit bir tasarruf sandığı olsaydı bunu seve seve kabul ederdik. Ama onun işletmeye çevrilmiş bir silah olduğunu, çatışma giderlerini karşılamak üzere kurulduğunu çok iyi biliyoruz. Sırası gelmişken bu konuda şunu da belirteyim ki işletme bu sandığı denetlemeye kesinlikle kararlıdır. Müdürün konuşmasını dinlerken Etienne adamın gözlerinin içine bakıyor, dudakları sinirli bir titremeyle kıpırdıyordu. Son cümleyi işitince gülümsedi, sadece bu da yeni bir istek diye karşılık verdi. Çünkü müdür bey bugüne kadar böyle bir denetimi aklına getirmemişti. Yalnız ne yazık ki bizim dileğimiz de işletmenin işlerimizle fazla ilgilenmemesi ve koruyucu melek rolleri oynayacağına, sadece hakkımız olanı, el koyduğu kazancımızı bize geri vermesidir. Sizce her sanayi bunalımında hissedarların karlarını kurtarmak için işçilerin açlığa mahkum edilmesi hakça bir davranış mıdır? Sayın müdür bey ne derlerse desinler, yeni ücret sistemi gizli bir ücret indirimidir ve işte biz de buna başkaldırıyoruz. Çünkü işletme harcamalarının kısılması gerekiyorsa bunu yalnızca işçilerin sırtından gerçekleştirmesi hiç doğru değil. Hah işte tamam oraya geldik diye bağırdı Bay Hanabu. Bu suçlamayı halkı aç bırakıp onun alın teriyle yaşama suçlamasını bekliyordum zaten. Sermayenin bütün sanayide, özellikle de madencilikte karşılaştığı büyük tehlikeleri bilen sizin gibi bir insan nasıl böyle sersemce şeyler söyleyebilir? Bugün tam örgütlenmiş bir kömür ocağı 1,5-2 milyona mal olmaktadır. Toprağa gömülen onca paraya karşılık bir parçacık kar sağlayıncaya kadar nice eziyete katlanmak gerektiğini biliyor musunuz? Fransa'daki kömür işletmelerinin hemen hemen yarısı batmıştır. Öte yandan başarıya ulaşan insanları acımasızlıkla suçlamak da aptalca bir şeydir. İşçiler acı çektiği zaman İşverenler de onlarla birlikte acı çekmektedir. Bugünkü bunalımda işletmenin en az sizin kadar zarara uğramayacağını mı sanıyorsunuz? Ücret piyasası işletmenin keyfine bağlı değil ki. Yıkılıp gitmemek için yürürlükteki rekabet koşullarını ister istemez kabul etmek zorundadır. Kızacaksanız olaylara kızın, işletmeye değil. Ama siz hiçbir şey dinlemek, hiçbir şey anlamak istemiyorsunuz. Genç adam tam tersine dedi. İşler böyle sürüp giderse bizim için hiçbir iyileşme olmayacağını pek güzel anlıyoruz. Ve zaten bu yüzden bunun başka türlü yürümesini sağlamak için işçiler günün birinde bunları düzenine koyacaklar. Aslında sıradan bir cümle olan bu sözler alçak sesle ama tehditle titreyerek öyle bir inançla söylenmişti ki odaya derin bir sessizlik çöktü. Kendi düşüncelerine dalan adamların üzerinden bir sıkıntı, bir korku esintisi geçti. Konuşulanları pek iyi anlayamayan öbür işçi temsilcileri arkadaşlarının bu sımsıcak rahatlığın ortasında kendi paylarını istediğini seziyorlardı. Yeniden o sıcacık duvar halılarına, rahat koltuklara, en küçük bir parçasını bile kendilerinin bir aylık geçimini karşılamaya yeteceği bütün o görkemli, şatafatlı eşyaya yan yan bakmaya başladılar. Bay Hanebo bir süre düşündükten sonra adamları salmak için ayağa kalktı. Öbürleri de onun gibi yaptılar. Etyen dirseğiyle hafifçe Maho'yu dürtmüştü. Beriki de gene tutulan beceriksiz diliyle, "Beyim, demek bütün yanıtınız bu. Arkadaşlara isteklerimizi reddettiğinizi söyleyeceğiz," dedi. "Bana bak aslanım," diye bağırdı müdür. "Benim bir şey reddettiğim falan yok. Ben de sizin gibi bir ücretliyim. En önemsiz bir madenci çırağı kadar sözüm geçmez benim burada. Bana emir verirler, benim de tek rolüm bunların eksiksiz yerine getirilmesine göz kulak olmaktır. Söylemem gerektiğine inandığım şeyleri söylediğim size. Ama bir karar vermek bana düşmez. Siz isteklerinizi bana getirirsiniz, ben onları yönetim kuruluna bildiririm. Alacağım karşılığı da size iletirim." Sorunlar karşısında heyecana kapılmaktan kaçınan, basit bir kapı kulunun kibar duygusuzluğuyla kusursuz bir yüksek düzey yöneticisi gibi konuşuyordu. Ve kömür işçileri şimdi ona güvensizlikle bakıyorlardı. Nereden geldiğini, yalan söylemekle neler elde edebileceğini, kendileriyle gerçek işverenler arasına girmekle neler çalabileceğini düşünüyorlardı. Bu adam belki de düzenbazın biriydi. Hem bir işçi gibi para aldığını söyleyen hem de şu görkemli yerde bir eli yağda bir eli balda yaşayan hilekarın biriydi. Kim bilir? Etyen yeniden söze karışmak yürekliliğini gösterdi. "Görüyorsunuz ya müdür bey, derdimizi kendi ağzımızla anlatacak bir kimse bulunamaması ne kadar üzücü. Yoksa pek çok şeyi açıklayabilir, ister istemez sizin gözünüzden kaçan pek çok neden bulabilirdik. Sadece nereye başvurabileceğimizi bilseydik." Bay Hanabu bu sözlere hiç kızmadı. Hatta gülümsedi bile. "Aa, elbette ya. Bana güveninizi yitirdiğiniz an işler çatallaşır. Oraya gitmeniz gerek." İşçi temsilcileri adamın pencereye doğru uzanan elinin belirsiz hareketlerini bakışlarıyla izlediler. Neresiydi orası? Paris'ti besbelli. Ama onlar bunu tam olarak bilmiyorlardı. Orası denen yer insana korku verecek kadar uzaklara çekiliyor, tapınağının derinlerine çöreklenmiş bilinmez bir tanrının hüküm sürdüğü, yanına yaklaşılmaz kutsal bir ülke olup çıkıyordu. Onlar bu tanrıyı hiçbir zaman göremeyeceklerdi ama ta uzaklarda Monsölü 10 bin kömür işçisinin omuzlarına çöken ağırlığını duyuyorlardı. Ve kendileriyle konuşurlarken müdürün arkasına da gizlenip kararlar veren işte bu tanrıydı. Bir cesaretsizlik, bir yılgınlık adamların belini büktü. Etyen bile omuzlarını silkerek en iyisi çekilip gitmek dedi arkadaşlarına. O sırada Bay Hanebo, Maho'nun dostça koluna vurarak Janli'nin sağlığını sordu. "Bakın ne kötü bir ders oldu bu size. Oysa siz de kalkmış kötü kaballamaların savunmasını yapıyorsunuz. Dostlarım, düşünürseniz göreceksiniz ki bir grev herkes için bir felaket olacaktır. Bir haftaya kalmadan hepiniz açlıktan kırılırsınız. Nasıl başa çıkarsınız? Ama ben sizin sağduyunuza güveniyor, en geç pazartesi günü madene inmiş olacağınıza inanıyorum. Hepsi omuzlarını kısmış, yola gelecekleri konusunda beslenen bu umuda hiç karşılık vermeden koyun sürüsü gibi ayaklarını sürüye sürüye salondan çıkıp gittiler. Onları geçiren müdür içerideki konuşmayı özetlemek zorunda kaldı. Bir yanda işletme yeni ücret sistemini uygulamak istiyordu, öbür yanda işçiler vagon başına 5 santim zam bekliyorlardı. Daha şimdiden umutlarını kırmak için yönetim kurulunun bu zam isteğini geri çevireceğini işçilere bildirmeyi bir görev sayıyordu. Herhangi bir budalalık yapmadan önce oturup iyice düşünün diye yineledi adamların suskunluğu karşısında kaygılanarak. Holde Lavak kasketini başına giyermiş gibi yaparken Pierron yerlere kadar eğilerek selam verdi. Maho vedalaşmak için uygun bir söz ararken Etienne yeniden onu dirseğiyle dürttü. Böylece işçiler tehdit dolu bir suskunluk içinde evden ayrıldılar. Kapının kanadı büyük bir gürültüyle kapandı. Bay Hanebo yemek salonuna döndüğünde konuklarını içki kadehlerinin önünde suskun ve kıpırtısız oturur buldu. Bir iki cümleyle durumu Denölin'e anlattı. Adamcağızın suratı iyice karardı. Sonra o soğuyan kahvesini içerken konuyu değiştirmeye çalıştılar. Ne var ki şimdi artık aklı fikri sadece direnişte olan Gregorlar gene Gray'den söz etmeye başladılar. İşçilerin işlerini bırakmalarına engel bir yasa bulunmayışına pek şaşıyorlardı. Paul ses ile güvence veriyor, jandarmaların gelmesini beklediklerini söylüyordu. En sonunda Bayan Hanebo uşağı çağırdı. Hippolyte, bir salona geçmeden pencereleri açın da orasını havalandırın. Aradan 15 gün geçmişti. Üçüncü haftanın pazartesi günü müdürlüğe gönderilen yoklama kağıtlarında madene inen işçi sayısında yeni bir azalma olduğu görülüyordu.